Ama bir sebep daha var. Bunu okuyoruz 9. ayette. Ama kendilerini denetlemiyorlarsa, yani kontrol altında tutamazlarsa, evlensinler. Çünkü şehvetle yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Yani var bazılar bu durumda problem oluyor her daim onda. Yani bir istek, bir ihtiyaç duyuyorlar. Ve kendini kontrolde tutamıyorlar. Ve tehlikeye giriyor artık sırasız bir iş yapsınlar. Bu sebeple evlenmek daha iyidir ki bu duygu, bu seksüallik tatmin bulsun. Yani diyebiliriz evlilikteki durum oluyor beraber yatmak. Seks ilişkisinde bulunmak normal ve Allah'tan verilen bir şeydir. 3. ve 4. ayet okuduğumuzda bunu anlıyoruz. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendini değil, kocasına aittir. Benzer şekilde erkeğin bedeni kendini değil, karısına aittir. Yani burada deniliyor, senin eşin, senin kocan hakkı var, senin bedeni sahip çıksın. Bu konuşuluyor tabii ki seks durumu için. Hakkı var, artık birbirinize bağlısınız. Benim bedenim eşimindir, onun bedeni benim gibidir. Birbirimizin hakları var. Ve herkes cinsel, yani seks ilişkide o kadar tatmin bulsun ki evlilikte, şehvetle yanmasın diye, bir de başka yerde aramasın tatmin. Yani birbirinize bu ihtiyaçları karşılamak zorundasınız. Bu hem yeni bir evlilikte hem ilerideki senelerde olan bir durum. Bu Rabbin bir planıdır. Birbirinizden hoşlanmalısınız ve birbirinizde tatmin bulmalısınız. Rabbin planı budur. Ve böylece korunuyorsunuz. Yani dış durumlarda, çünkü bizim dünya dolu oluyor artık. Her şey bu duruma göre regüleri yapılmış. Bütün reklamlara böyle gidiyor. İlgi çeksin bu seks üzerine, değil mi? Ama biz kendimizi temiz tutalım ve Allah'ın verdiği koyduğu ramka içinde bunu kullanırsak gerçekten tatmin bulacağız. Ve iyi bir evlilikte aramayacağız sadece kendimizin tatmin etmesini, arayacağız karşımızdaki eşin ya kocanın tatmini de. Ve ikisinde aynı düşünce varsa karşındaki kişi tatmin etsin diyene, bu gayet iyi ve hoş ve tatmin edici bir durum olacak evliliğinizde. Ve bir durum daha görüyoruz burada. Allah yasak ediyor birbirinizden fazla bedenlerinizi çekinmeyin diye. Yani olamaz, sen dersin bana bunu yapmazsan seninle yatmayacağım. Evlilikte bunu yapma Allah yasaklıyor bize. Allah diyor 4. 5. ayeti şunu. Kadının bedeni kendine değil kocasına aittir. Benzer şekilde erkeğin bedeni kendine değil karısına aittir. Diyemezsin ki ben kendi bedenimle istediğimi yapacağım. Bugün belki sen istiyorsun yatayım seninle ama ben istemiyorum. Bana bu yeni giysi almadan, bu para bana vermeden, bu eşe bana almadan seninle yatmayacağım. Tehdit ediyorsun ve böylece Rabbin istemediği bir şey yapmış oluyorsun. Ve bu doğru değil ve bu durumlar yol açıyor. İşte senin kocan, senin eşin bulsun tatmin evliliğin dışında bir ilişki içinde. Bunu yapmayın, bu Rabbin isteği uygun değil. Ve 5. ayet diyor, iki tarafın onayıyla, yani razılığıyla geçici bir süre için kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi reddetmeyin. Sonra yine birleşin ki şeytan kendinizi denetlemediğinizden dolayı sizi ayartmasın. Yani birbirinizin bedenlerinizden uzak durmak tek sebep bu olabilir. Ancak anlaşmak üzere, İkinizin razılığı ile, evet razıyız, bir vakite kadar beraber ilişki içinde bulunmayalım. Ancak kısa bir vakit için diyor Rabbin sözü, bir de ancak ruhani bir sebep varsa, yani dua etmek üzere dersen Anlaşıyorsunuz. Evet, biz Rabbin yüzü arayacağız. Birkaç gün zarfında, bir hafta, iki hafta zarfında. Birleşmeyelim. Neden? Rab'den bir şey istiyoruz diyene. Bu olabilir. Ama bunun dışında Rab bizi yasak ediyor. Biz bunu bir silah gibi kullanalım. Eşimize ve kocamıza karşı. Hayır. Artık bir beden olduk. Birbirimizin hakları var. Yani birbirimizin bedeni artık karşımdaki kişinin, o çıkabilir sahip buna ve ben de onun bedenine ve böylece birbirinizin tatmin arayabilirsiniz evlilikte. Rabbin planı budur. Şimdi üçüncü bir probleme biraz göz vurmak istiyorum. Neden gerçekten bir problem oluyor bazı kültürlerde daha fazla? Ne yapsın bir eşi, bir kadın ne zaman bir çocuk, bir kız doğuramıyor? Kısırlık. Eğer sizin hayatınızda, sizin evliliğinizde kısırlık varsa, yani çocuk ve kız doğuramayan bir kadın çok kolay hor görülüyor çevreden ya da gelinin, damadın ailelerinden ve bazen de neden oluyor bırakışma. Ama o zaman galiba anlamadık ki daha evlilik ne demektir. Evlilik sadece çocuk doğurması için değildir. Bu oluyor, bundan çıkan bir meyve, Rabbin bir bereketidir. Ama evlilik tek anlamı değildir ki sadece çocuklar doğurmak. Evliliğin karşılıklı bir sevgi bağlılıktır. Bu sebeple evleniyorsunuz. Tabii ki aile kurmak Rabbin isteğidir. Bu gayet normal bir durumdur. Ama kendimizi koruyalım. Demeyelim hemen Allah ceza verdi ve ona çocuk ve kız vermiyor. Bu hiç de doğru değil. Belki Allah bizden başka bir şey istiyor. Belki çocuksuz ona daha iyi bir şekilde hizmet edebilirsin. Ama kesin olarak bunu diyebiliriz. Kısırlık, yani ne zaman çocuk ve kız olmuyor, Tanrı'nın cezası değildir. Bunu da bile okuyoruz kutsal kitapta. Tekvin bölüm 25'ten burada okuyoruz. İshak 19. ayetten 23'e kadar, bir de 26. ayet. Ve İbrahim oğlu İshak'ın zürriyetleri şunlardır. İbrahim'in İshak'ın babası oldu ve İshak Arami Laban'ın kız kardeşini Padan Aram'dan Arami Betuel kızı Rebekka'ya kendisini karı olarak aldığı zaman 40 yaşındaydı. Ve İshak karısı için Rab'be yalvardı. Çünkü o kısırdı. O çocuk ve kız doğuramadı. Ve Rab yalvarışını kabul etti ve karısı Rebekka gebe kaldı. Ve çocuklar onun karnından itiştiler ve eğer böyleyse niçin yaşıyorum dedi ve Rab'den sorma gitti ve Rab ona dedi, senin rahminde iki ümit var. Daha aşağıda okuyoruz 26. ayet. Ve ondan sonra kardeşi doğdu ve onun eli Esav'ın topuğunu tutuyordu ve onun adı Yakup konuldu. Ve Rebekka onlara doğurduğu vakit İshak 60 yaşındaydı. Hatırlıyor musun? Önce denildi, İshak karısı için Rab'be yalvardı. İstedi onun çocuğu ve kızı da olsun. Ama olmadı ve biliyor musun ne kadar vakit etti? Ve ne kadar vakit içinde dua etti? 20 yıl boyunca dua etti. 20 yıl sonra o 40 yaşındayken başladı dua etmeye. 60 yaşındayken iki çocuğu olmuş onların. 20 sene boyunca dua da bulundu, yalvarış da bulundu ve Rab onu işitti. Belki bizim de daha dua etmemizi istiyor. Olabilir. İbrahim de bile İshak'ın doğurması için en azından 15 yıl bekledi. Yani burada var çeşitli durumlar. Kendi evliliğimden bile söyleyebilirim. Biz de 5 yıl çocuksuz yaşadık. Ve o olamazdı çocuk ve kızın. Allah'a yalvardık ve o yardım etti. Yani bu değil bir ceza. Bu değil de eğer hiç de olmazsa da bile sıkılmayın. Evliliğin kendi bir sebebi var. değil sadece çocuk ve kıza sahip olma. Evlilik kendi içinde bir hakkı var, bir anlamda var. Bunu görüyoruz Efesliler mektubunda 5. bölüm 20. ayet diyor, işte bu bir simgedir, bu bir semboldür kilise için. Neden? Orada Rabbin sözü bize şöyle açıklıyor. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba'ya, Tanrı'ya şükredin. Her şey için, kızıllık için de bunun da bir fayda var, bir sebebi var. Rab bunu biliyor. Duada bulun, istekte bulun ve dayanın ve sıkılmayın ve hiç kimse seni de hor görmesin bunun yüzünden. Evlilik, sen yeni kocanı seveceğin, kocan da yeni seni sevsin bunun yüzünden. Ve ihtiyaçlarınızı Rab'e bildirin ve bekleyin ondan yardımı. 4. bir durum için söz etmemiz lazım. Aile planlaması ve doğum kontrolü. Yani olamaz durmadan senin eşin görürsün sadece bir doğum makinesi gibi ve durmadan çocukları yaptırasın. Ama sonra kuvvetin yok, onlara bakarsın. Ve çok yerlerde böyle akılsız işler yapılıyor. Bu sebeple hakkımız var. Biraz da buna düşünelim. Nasıl ailemizi planlıyoruz? Nasıl da bunu kontrol altında tutuyoruz? Olmasın bizim kuvvetimizin dışında çıksın. Çocuk sahibi olmak Allah'tan bir berekettir. Bunu okuyoruz Tekvin bölümünde. 1. bölümünde 28. ayet. Ve Allah onlara mübarek kıldı ve Allah onlara dedi, semerli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın. Yani çoğalmamızın Rabbin bir isteğidir. İnsanlık çoğalsın, yeryüzünü doldursun ve bizim katkımız da olacak bizim ailemizle beraber. Ayrıca Tekvin 9. bölümünde 1. ayet Nuh peygambere de şöyle denildi. Ve Allah Nuh'u ve oğullarını mübarek kılıp onlara dedi. Semerli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Bu oldu ne zaman bütün insanlık yok oldu tufan nedeniyle. Bütün yeryüzü su ile kaplı idi ve sadece Noe ve onun ailesi kurtuluş buldu değil mi? Ve aynı sapuvet, aynı istek bildirildi. Allah tarafından istiyorum. Siz çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Yani bu Rab'in bir isteğidir. Mezmur 127 3. ayet diyor. İşte çocuklar Rab'den mirastır. Rahmin semeresi mukafattır. Yani çocukların Rab'den vermiş olduğu bir hediyedir. Bir berekettir. Bu sebeple bu sevindirici bir olaydır. Ne zaman ilk çocuk doğuyor, sevinç getiriyor bütün aile. Ve ne zaman bir aile oluşuyoruz, bu oluyor sağlıklı bir şey. Bu Rabbin planına uygun bir şeydir. Ama unutmayalım, seksüalnost sadece çocuk doğurmak için verilmedi bize. Baba ve anne olmak büyük bir sorumluluktur. Ve bunu da unutmayalım. Değil sadece hoş olsun, çok çocuklarımız olsun diye. Ama bir sorumluluk da var. Onlara bakmak, onlara eğitmek, onlara giydirmek, beslemek. Bunun için ayrıca bir kasetka, bitki kasetka söz konusu olacak. Yani bu büyük bir sorumluluğu olduğunu göresiniz diye. Ve buna göre de hareket edesiniz aile planlamasında. Tabii ki söz konusu oluyor da annelerin, eşlerin sağlık ve sınır kuvveti. Her eş mümkün değil 5, 10, 15 tane çocuk doğursun. Onun sağlık durumu belki buna müsaade etmiyor. Belki de onun nerf sistemi, sinir durumu uygun değil. Dayanamaz. Veyahut da göze, bu şeyler göze alınmalı. Veyahut da onun yaşı, kaç yaşında olduğunu, belirli bir yaştan sonra doğumlar daha problemli olabilirler. Daha problem olabilir hem anne için hem çocuk için. Bu sebeple dikkatli olalım ve düşünerek hareket edelim. Dua ederek hareket edelim. Allah bize de bir akıl da verdi. Bunu da hor kullanmayalım. Çeşitli kontrol metodları olabilir ve bunun için kendiniz karar vermelisiniz. Ve bunu burada açıklamayacağım. Siz bunu öğrenebilirsiniz doktorlarınızdan ya da birbirinizle danışın. Nasıl bir kontrol uygulama yapabilirsiniz? Fakat kesin olarak şunu diyeceğim. Çocuk düşürme veya aldırma daha annenin rahmindeyken bu olmuyor bir doğum kontrol metodu. Bu doğrudan doğruya oluyor katillik. Onu öldürüyorsun. O küçük varlık yaşamaya başladı senin rahminde. Bu o zaman daha iyi oluyor onu doğuracağın. Ama beraber ilişki girmeden evvel beraber karar vermelisiniz evlilikte. Ne zaman kadınla, eşinle, kocanla yatacağın karar ver. Çeşitli durumlar var. Bir tedbir, bir kontrol tedbiri alabilirsin. Şimdi geçelim. Beşinci bir problem ve bu zaten az önce dedik ona. Bu oluyor çocuk düşürme, aldırma pratiği. Bu çok yaygın oluyor her yerde. Bütün dünya çapında her senede 60 milyondan fazla ve bilinen sayı daha yüksektir ama bu bilinen sayıdır. 60 milyondan fazla çocuklar annenin rahminde öldürülüyor. Büyük bir katliamdır. Büyük bir katiliktir. 60 milyondan fazla bir narat olduğu gibi siliniyor her senede. Neden? Anneler düşürüyorlar, aldırıyorlar çocuklara onların karnılardan. Daha iyi olmaz mı onu doğrulsun ve çocuk olmayan ailelere evlat olarak verelim. Verilsin daha iyi değil mi? Doğursunlar ve versinler. Çok aileler var çocuk kız istiyorlar ama onların yoktur. Ve onları evlat olarak almak istiyorlar. Daha iyi değil mi böyle? Bu olamaz bir için bir sebep. Çocuk düşürme yaparsın neden ona bakamazsın? Emin oluyorum ki eğer inanç isen senin için bu söz konusu olmasın. Bu katiliktir. Kız kardeşim bunu hiç düşünmeyen bir aile planlaması, bir doğum kontrol metodudur. Hayır, bu Rabbin istemediği bir şeydir. Doğmamış küçük insana baba kaba kuvvetli zarar verene ve ölüme yol açana çan çana olsun denildi kutsal kitapta. Kaba kuvvetiyle onu öldürüyorsun. Bu katiliktir. Çıkış kitabında bunu okuyoruz 21. bölümden 22. 25. ayete kadar. Hayat ne zaman başlıyor sormalıyız kendimize. Ne zaman ancak çocuk annenin rahminden çıkarsa o zaman mı başlıyor hayat? Hayır. Hayat başlıyor ne zaman bir kadın bir erkekle birleşiyor ve erkeğin tohumu kaynaşıyor kadının yumurtasıyla. O anda bu olağanüstü durum oluyor. Hayat başlamış oluyor. Demek ki ilk günden beri bir çocuk annenin rahminde yaşamaktadır. Ve hakkın yok onu aldırasın. Birkaç ayet bunun için okuyacağız şimdi. Mezmur 139 ayetler 13'ten 16'ya kadar. Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin. Anam karnında beni ördün. Sana şükrederim. Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım. İşlerin açıktır. Ve canım bunu pek iyi bilir. Gizli yerde yaratıldığım zaman, dünyanın derin yerlerinde şaşılacak surette kurulduğum zaman bedenim sana gizli değildi. Yani burada anlıyoruz, biz annemin karnından yaratılmışız. O bizi ördü, o bize şekil verdi. Ve okuyoruz şimdi Yeremia 1. bölümünden 4. ve 5. ayet. Ve bana Rabbin şu sözü geldi. Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım ve sen doğmadan önce seni takdis ettim, seni milletlere peygamber ettim. Yeremia söyleniyor bu söz. Rab dedi, ben sana şekil verdim annenin karnında. Demek ki o zaman da hayat var idi doğmadan önce. Yeni ayetten Luka kısmından okuyoruz. Bölüm 1 ayet 15, bir de 41 ve 43. O Rab'bin gözünde büyük olacaktır. Hiç şarap ve içki içmeyecektir. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacaktır. Daha doğmadı ve eğer dersek sadece doğduktan sonra hayat başlıyor, yanılıyoruz. O daha annenin rahmindeyken kutsal ruhla dolacaktır dedi. Bu söz Yahya için söyleniyordu. 15. ayeti okuduktan sonra 41'e geçiyoruz ve orada yazıyor. Elisabet Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Eğer yaşamasaydı nasıl hoplayabilirdi? Ve 43. ayeti okuyoruz. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak selamının sesi kulaklarıma eriştiği anda çocuk rahminde sevinçle hopladı. Yani yaşamaktaydı. Ve burada anlıyoruz ki hayat başlamıyor sadece çocuk doğduktan sonra. O başlıyor ne zaman ilk birleşme oldu ve ne zaman Rab yaratıyor bu çocuk annenin karnından. Daha ilk aylarda, ilk günlerde. Ve bu sebeple hiç hakkımız yok o hayatı vaktinden önce, doğmadan önce alalım. Çünkü bunu yapan kadınlar psikik durumunda da etkisiz kalmıyorlar. Etkisi altında kalıyorlar. Stres azabı çekiyorlar. Vicdan azabı çekiyorlar. Ve hiç de fayda yok. Rabbin isteği değildir. Çocuğu düşürmeyin. Daha iyi onu doğurun ve onu verin evlat olsun başka bir aileye. Şimdi altıncı bir durum için paylaşmak istiyoruz sizinle. Bazen sorular soruluyor. Ne zaman bir evlilik artık diyelim birkaç yıl gitti ama soğudu, tatsız oldu, tuzsuz oldu. Bazen bu soru soruluyor. Bırakışalım mı, bırakışmayalım mı, ayrılalım mı? Tekrar evlenmek de söz konusu oluyor. Hani bu soru üzerine bakalım kutsal kitap ne diyor? Burada şimdiye kadar işledik bir inanç evlilik üzerine gidiyoruz değil mi? Ve Allah'ın prensiplere dayanan bir evlilik söz konusu oluyor. Yani erkek ve kadın ikisi oluyor Rab İsa Mesih'e iman etmiş olan kişiler. Ve onlar hem hükümet önünde dogovor yaptılar hem akrabaların önünde birbirine söz verdiler, topluluğun önünde söz verdiler ve böylece bir düğün oldu ve beraber yaşamaya başladılar. Böyle bir evlilik için söz konusu oluyor ve böyle bir evlilikte bırakışma, boşanma, ayrılma söz konusu olabilir mi? Bakalım şimdi Rabbin sözü ne diyor bunun üzere? Eski Ahit'ten Malaki Peygamberinden okuyacağız. Bölüm 2 ayet 16. Ve orada şu söz okuyoruz. Çünkü İsrail'in Allah'ı Rab diyor. Ben boşamadan ve esvabını garalıkla örten adamdan nefret ederim. Orduların Rab diyor. Bunun için ruhunuzu sakının ve hainlik etmeyin. Boşanmaktan, bırakışmaktan Rab nefret duyuyor. Bu önemli bir sözdür. Rab hiç programına koymadı ki bu durum, boşanmak, bırakışmak Rab'in isteği değildir. Kesin bunu diyebiliriz. Ve bakıyoruz bir ayet daha Süleyman meselelerinde. Bölüm 6 ayet 32 diyor. Bir kadınla zina edenin anlayışı eksiktir. Canını yok etmek isteyen bunu yapar. Yani bırakışmak, zina yüzünden zina eden biri başka kadınla ilişki kuran biri ya da kocasıyla ilişki kuran biri kendine zarar vermiş oluyor ve zina etmiş oluyor. Bakalım şimdi Yeni Ahit İncil kitabında bize ne bilgi veriliyor bu tema hakkında. Matta 5 ayet 32 İsa ne dedi? Ama ben size diyorum ki karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş oluyor. Yani Rabbin istemediği bir şeydir. Burada kesin bir söz almış oluyoruz. Yine Matta 19. bölümünden ayetler 2'den 12'ye kadar okuyoruz. Yani 3'ten 12'ye kadar. İsa'nın yanına gelen bazı Fariseler onu sınamak amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısına boşanması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaratan ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Kesin bir söz söylüyor burada. Fariseler İsa'ya öyleyse dediler Musa neden erkeğin karısını bir boş kadı verip boşayabileceğini söyledi. İsa onlara Musa karılarınızı boşamanıza yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısına cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler ise eğer bir erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyidir dedi. Dediler. İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez dedi. Ancak böyle bir Tanrı vergisi sahip olana kabul edebilir. Çünkü ana rahminden doğuştan hadım olanlar bulunduğu gibi insanlar tarafından hadım edilmiş olanlar ve kendilerini göklerin egemenliği uğruna hadım saymış olanlar da vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin. Bir de bir yer daha var. 1. Korintliler bölüm 7 ayetler 10'dan 14'e kadar Apostol Paulus bize şöyle bilgi veriyor. Evli olanlara ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa ya kocasız kalsın ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Diğerlerine Rab değil ben şöyle diyorum. Yani Rab ise ayrıca bir buyruğu yok ama Apostol Paulus kutsal ruhun yönetmesiyle bu sözü söylüyor. Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse, iman kendisiyle yaşamaya razı ise kocası onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razı ise karısı onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısını aracılığıyla iman etmemiş kadın da imanlı kocasının aracılığıyla kutsanır. Bu ayetlerde işte bu tema ele alıyor ve çeşitli görüşler de var inançlar arasında bu tema üzerine. Ama burada bizim anlayışımız, bizim görüşümüz sizinle paylaşmak istiyoruz. Yani tek bir sebep olabilir bir inançlı ne zaman tekrar evlensin, ne zaman onun eşi öldü. Romalılar 7. bölüm 1. 4. ayete kadar şöyle diyor. Ya da ikinci ayetten. Örneğin evli kadın kocası yaşadıkça yazıyla kocasına bağlıdır. Ama kocası ölürse kocayla ilgili yazıdan özgür olur. Buna göre kadın kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina edici diye anılır. Ama kocası ölürse kadın yazıdan özgür olur. Öyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Yani ne zaman ya koca ya eşi ölürse öbürü serbest oluyor, tekrar evlenebilir. Tek bu şart var. Bunun dışında tekrar evlenmek bir inançlı müsaade yok. Yani bir inançlı için hiçbir sebep olamaz ki bırakışsın. Bu İsa Mesih bunu öğretti. Apostol Paulus da aynı söz söyledi. Ne zaman öyle bir sıkı durum geliyor inançlılar arasındaki ayrılıyorlar, ayrı ayrı yaşıyorlar. Bütün kuvvetiyle çalışılmalı onlar tekrar birleşilsin. Neden bunu okuduk? 1. Korintliler 7, 11. ayet diyor, ayrılırsa ya da kocasız kalsın ya da kocasıyla barışsın. Tekrar evlenmeye hakkı yok. Yani bu mümkün değil çünkü evlilik Rabbin önünde yapılıyor. İlk eşi daha yaşamaktayken evlenme hakkı yok. Ve bırakışmak için değil son çare, daha iyi oluyor anlaşmak, barışmak ve daima bu yola başvurulmalı inançlar arasında. Biliniyor çeşitli görüşler var fakat biz bunu anlıyoruz kutsal kitaptan. Bir evlilik yapıldığında ömür boyunca gitmesi lazım ve eğer çökme üzerindeyse onu tamir etmek lazım Rabbin yardımıyla. Boşanmak, bırakışmak değil tek çare problemlerin çözülmesine. Bundan önce bir beraberlikte belki başka kardeşlerin yardımıyla bir anlaşma bulunmalı, bir çare bulunmalı, düşünülmeli ve bu Rabbi yalvarılmalı ki en uygun nedir düşünebilelim. Şimdi de bir durum üzerine daha konuşacağız. Ve bu kasetke için bitki durumumuz olsun. Yani problem şudur. Eğer eşim ya da kocam imanlı değilse ne yapmalıyım diye sorusuna bir cevap bulmaya çalışacağız. Bunun için açıyoruz şimdi 1. Petrus mektubu 3. bölüm ayetler 1'den 7'ye kadar ki anlayalım. İmanlı olmayan bir eşi, bir koca ile nasıl davranmalıyız? Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza boyun eğin. Öyle ki onların bazıları Tanrı sözüne inanmazlarsa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların iyi yaşayışıyla kazanılsınlar. Süzünüz örülmüş saçlar, takılan altınlar ve güzel giysiler gibi dıştan olmasın. Gizli olan iç varlığınız yumuşak ve sakin bir ruhun soğumayan güzelliğiyle sizin süzünüz olsun. Bu Tanrı'nın önünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte ümidini Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kendi kocalarına boyun eğerek böyle süslenirlerdi. Çünkü Sara İbrahim'i efendim diye çağırarak sözünü dinlerdi. İyilik yapar ve hiçbir korkuya kapılmazsınız, siz de Sara'nın çocukları olursunuz. Ey kocalar, aynı şekilde siz de karılarınızla olan yaşayışınızda anlayışlı olun. Daha zayıf varlıklar ve yaşam lütfunun ortak mirasçılar oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Yani denilebilir, nasıl kocana, nasıl eşini kazanabilirsin diye. Hiç denişmeyin, uğraşmayın onu değiştirmeye. Rab onu değiştirmeli. Fazla da konuşmayın. Sen olmayın bir vaizçi ona. Sen sözleriyle fazla onu öldürmeyin, onu boğmayın. Görsün senin yaşayışında bir fark. Neden biz kocalarımız eşlerimizi kazanmalıyız yaşayışımızla. Ve böylece kocan da duysun, ona hala saygı ve sevgi bağlıyorsun. Onu üstün tutma inanç kardeşlerden. O anlasın gerçekten senin kocadır ve sen onunla saygıyla davranırsın. Bu sebeple evdeki durumu da daha çalışkanlı, daha iyi yapmak amacıyla uğraşın. Evdeki işlere samimi olun, hoşgörülü olun ve böylece bir fark görsün. Bir de seks durumunda ondan vazgeçme. Sen onunla evlisin ve bu ihtiyaç o görmeli. Neden beklemeyin, eğer ona onun hakkını vermezsen o açık olmayacak. Rabbin sözü seslesin. Görsün hala onu seviyorsun eskisi gibi. Bu sevgi görsün senden. Veyahut kendini ispit et, kendini kontrol et. İyi bir eşi, onun istediği gibi bir eşi oluyor musun? Onun ihtiyaçları, onun duygularına önem biçiyor musun? Gerçekten bütün ümidini Rab'be bağlı. O onu kazanabilir. Her gün Rab'bin sözü oku ve derin düşün Rab'bin sözü üzerine. Çünkü anlamalısın. Rab senin kocan senden daha fazla seviyor ve onun kurtulmasını o daha fazlasıyla istiyor. O onu kurtarabilir ama senin sözler değil sade. Bu sebeple kocan için de dua da bulunacaksın, yalvarış da bulunacaksın. Rab onu kurtarsın diye ve ona saygı göstereceksin. Onun düşüncelere de kulak as, değil hemen karşılık ver. Görsün sen alacak bir yer alıyorsun onun önünde ve böylece onu ve çocuklarını da kazanabilirsin. Sen kocana her daim bildir ki onu sevdiğini ve bunu da duysun, bunu da anlasın ve böylece kazanılsın ve bunun için çok şahitlikleri var. Ne zaman böyle bir davranış gösterildiğinde çok iman etmeyen kocalar ya da eşler de kazanıldılar Rab için. Rab size yardım etsin. Rab bizlere ve sizlere de akıl, anlayış ve sevgi çoğalsın ki iyi, mutlu ve Allah'ımıza yücelten bir evliliğimizi sürdürebilelim diyene. Şimdi dua ederek sözlerimi kapatacağım. Allah'ım sana teşekkür etmek istiyorum ki gerçekten bizi bilgisizlikte bırakmıyorsun. Çeşitli problemler üzerine senin sözünden anlayış kazanabiliriz. Ve bu sebeple senin kutsal sözünü önünde boyun eğmek istiyoruz. Ve değil sadece bilgi olarak onu anlayalım ve alalım. Hayır, uygulayalım. Rab bunun için sezleyenlere de yardım et. Gerçekten mutlu evlilikler görünsün her yerde. Seni yücelten ve bilinsin bu inançlarda gerçek hakiki sevgi var. Evlilikte de bile. Senin adı yücelterek senden yardım bekliyoruz. Amin.